Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz itibar suikastları karşısında Müslümanın tavrı. Yani itibarsızlaştırma çalışmaları, eğer siz Allah yolunda hiçbir şeyi aldırmadan yürüyor, hep doğrulardan yana oluyorsanız, bunu menfaatlerine ters görenler, sizinle mücadele edemeyeceklerini bildiklerinden, sizi itibarsızlaştırmaya çalışacaklardır. Allah'ın bütün nebilerinin karşılaştığı budur. Kur'an-ı Kerim'de bunun sayısız örneği var. İşte Nebimiz Muhammed Aleyhisselam Medine'de öldürülmek istenmiş, hapsedilmek istenmiş, sürgün edilmek istenmiş. Yani seni gözümüz görmesin diyecek noktaya gelmişler. Onun için de Mekke'deyken bunlar olmuş, Medine'ye hicret etmek zorunda kalmış. Peki Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'de her şey güllük gülistanlık mı? Medine'ye hicret ettiği zaman da hemen Allahü Teala ona büyük bir itibar nasip etmiş. Oranın yönetimine hakim olmuş. Bir Medine sözleşmesi yapmış. Ama Yahudiler, işte Yahudiler var, münafıklar var, Müslümanlar var, Ensar var falan. Medine sözleşmesi yapmış ama bu sözleşmeye Yahudiler uymamışlar. Uymayınca da Resulullah'ın elinde bir hukuki gerekçe olmuş. O sözleşmeye aykırı davranmanın cezası olarak Beni Kaynuka, arkasından Beni Nadir, arkasından Beni Kureyza, onları Medine'den yaptıkları suçlar karşılığında çıkarmış. Ama Medine'nin içerisinde Müslüman olduğunu söyleyen ama Müslüman olmayan insanlar var. Yani en tehlikeli olanlar var. Bunlar da münafık. Bunlar namaza geliyorlar. Her yerde çok mümin bir gözüküyorlar. İşte savaşlara geliyorlar. Her şey yapıyorlar. Şimdi asıl düşman bunlar tabii. Güzel bir söz vardır. Dime düşmene düşmen, elinde silahı ola, veli müşkil budur, sureti haktan gele. Münafıklar sureti haktan gelen düşmanlar. Yani senin çok yakın dostun olarak gözüküyor. Konuştuğu zaman bakıyorsun ki ağzından bal akıyor. Giyimi kuşamı gayet güzel. Hatta bunlar Resulullah'ı bile hayran bırakıyorlardı. İşte Allahü Teala bu konuyla ilgili bir sure indirmiş. Yani Allahü Teala Resulullah diyor ki: "Ve izâ ra'eytehum," işte bu şeyin, Münafıkun suresinin 4. ayetinde diyor ki: "Ve izâ ra'eytehum tu'cibuke ecsâmuhum." Onları gördük zaman o giyim kuşamları seni hayran bırakır. Ya ne kadar güzel yani, şunlara bak, tertemiz her şeyi, davranışları. Ondan sonra "Ven yegûlü tesme'li kavliyim." Konuştukları zaman gerçekten adam kendisini maşallah iyi yetiştirmiş ya. Baksana ayetleri ne güzel anlamış. Demek bizi çok iyi dinlemiş. Öyle diyorsun. Ama bunlar senin bildiğin gibi değil ya Muhammed diyor. Niye değil? كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَ. Bunlar duvara dayalı kütükler gibidir. Bunlar bakma. Bunlar öyle sen düşündüğü gibi bilgili, ahlaklı, iyi insanlar değiller. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Her sesi aleyhlerinde sayarlar. Çünkü yalan söyledikleri için yalanların ortaya çıkmasından çok korkarlar. Hümül adu, işte asıl düşman onlardır diyor. Yani sen Yahudi'ye düşman diyorsun. Evet, o düşman. Doğru. İşte Beni Kaynuka düşman, Beni Nadir düşman, Beni Kureyza düşman. Beni Kureyza mesela Uhud Savaşı sırasında şey yapmış, geri çekilmiş, düşmandan yana tavır takınmış falan. Ama sen onlara bakma. Asıl düşman bunlardır diyor. Fahzerhum. Onlara karşı dikkatli ol. E peki ne olacak? Bakın, öyle bir şey ortada ki, Beni Kaynuka'yı sürebiliyorsun, Beni Nadir'i sürebiliyorsun, Beni Kureyza'yı sürebiliyorsun. Elinde hukuki bir yetki var ama bunlar senden gözüküyorlar. Yani en büyük düşman bu. E bunlara karşı ne yapacağız? Dikkatli ol diyor Allah-u Teala. Bunları dışarı atamazsın ki. Herkes bunları Müslüman biliyor. Dışarıdaki şeyler. Gâtelehumullah. Allah kahretsin onları. Ennâ yu'fekûn. Bunlar nereden bu şeye, bu yanlışa, bu yanlışa nereden düşüyorlar? Nasıl da kendilerini bu hale getiriyorlar? Şimdi bunların içerisinde Abdullah bin Übey bin Selul var. Örnek. Bu adam Medine'nin en büyük kabilesinin reisi. Resulullah Medine'ye gelmeden önce onu Medine'nin kralı yapmak için karar almışlar. Ama Resulullah gelince krallığı kaybetmiş. Şimdi ne oluyor? Resulullah'ın en büyük siyasi rakibi oluyor. Bugün açısından düşünürsen, işte bir parti lideri dersin, bu da bir başka parti lideri olmuş oluyor. Yani onun kafasına göre. Bu geldi, benim başkanlığıma engel oldu. Ama Yahudilerle işbirliği yapıyor fakat alttan alta geliyor, dört dörtlük Müslüman gözüküyor. Etrafındaki insanlar da öyle. Etrafındaki insanların bir kısmı belki samimi Müslümandır, bilemezsin ki. Peki ne yapıyor bu adam? Bakıyorsunuz ki bu Yahudilerin yapamadıklarını yapıyor. Mesela Hendek Savaşı öncesinde Resulullah Beni Mustalik denen bir bölgeye gidiyor. İşte Müreysi suyu ifade ediliyor orada. Suyu, onun bulunduğu yere gidiyor. Orada bir savaş yapılıyor. Savaşta Müslümanlar galip geliyor. Büyük bir esir alınıyor. Ama tabii Abdullah bin Übey bin Selul'un itibarı giderek ayaklar altına düşüyor. Yani bu adam güçlendikçe benim artık şey yapmam mümkün değil. Yani bir parti olarak şey yaparsan bu adama karşı benim başarılı olmam mümkün değil. Ne yapacağım? Bugünkü işte sosyal medyayı kullanacağım. Yani itibar suikastı yapmam lazım. Dış düşmanlarla irtibat tabii. Hayber'deki Yahudiler de ondan beraber, Medine'deki Beni Kureyza da ondan beraber. Henüz Beni Kureyza Medine'den atılmamış. Medine'de de münafıklar ondan beraber, Mekkeliler ondan beraber. Yani dünyanın her tarafından dış düşmanlar onun arkasında.
Ya adam da savaşta Müslümanlarla beraber.
Adam da o Beni Müstakil savaşında Müslümanlarla beraber savaşıyor. Savaşa gelmiş. Ne yapacaksınız? Hakikaten Müslümanların bu sureyi çok iyi bilmeleri lazım. Bu sure hele siyasete atılmak isteyen kişilerin mutlaka ama mutlaka en iyi bilmeleri gereken sure Münafıkun suresidir. Şimdi orada Beni Müstalik, işte Beni işte Müreysi suyunun başında bir şey oluyor. Meşhur bir su kaynağı. Tabi Arabistan'da su kaynakları son derece önemli. Bir Mekke'den gelen bir Müslümanla Medine'deki bir Müslüman arasında bir tartışma oluyor yani. O tartışmada ne oluyor? Mekke'den gelen Müslüman, Medine'den gelen Müslümanı yaralıyor. Şimdi Abdullah bin Übey bin Selul'un eline büyük bir fırsat geçiyor. Bakın savaş yerinde çok ciddi bir problem çıkarıyor. O ve etrafında bulunan insanlar şöyle diyorlar. لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ Bu surenin 8. ayeti onların davranışlarını bize bildiriyor. Bakın öyle bir şey ki Allah bize bunu öyle bir şekilde bildiriyor ki hiç kimse efendim işte bu tarihi rivayettir. Rivayet eden kişiler güvenilir mi güvenilmez mi? Böyle şey olmaz diyemez.
Evet. Elimizde video kaydı olsa bunun kadar güvenilir olmaz.
Mümkün değil çünkü video kayıtları da müdahale edilebilecek şeylerdir. En güvenilir kaynağı Allah-u Teala bunu koyuyor. Adam ne demiş? Diyor ki bak لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَ Şura bak bir yeminle söylüyorum. Yemin olsun. Şurası kesin. Hele bir Medine'ye dönelim göreceksiniz. لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلِ Bakın en güçlük ve kuvvetli olan kişi en zelil ve hakir olan kişiyi kesinlikle çıkaracaktır. Abdullah bin Übey bin Selul ve beraberindekilerin söyledikleri söz. En izzetli ve şerefli kim olur burada?
Kendisi.
Kendisi. Tek kişiye düşüyor burada değil mi? Yani çoğuldan tekine düşüyor. En güçlü olan kişi çıkaracak. Abdullah bin Übey bin Selul. Peki en zelil ve rezil olan kişi kim buraya da? Muhammed Aleyhisselam oluyor. Yani bundan daha ağır bir söz olabilir mi? Ve savaş esnasında söylenen bir söz. En güçlü ve kuvvetli olan kendisi, en zelil ve rezil olan da Muhammed Aleyhisselam ve bu adam orada Müslüman kılığında oraya gelmiş. Kesinlikle oradan çıkaracak diyor. Ondan sonra Allah-u Teala da cevabını veriyor. وَلِلَّهِ الْعِزَّ İzzet ve şeref Allah'a mahsustur. وَلِرَسُولِهِ ve Resulüne Allah'ın kitabını insanlara tebliğ eden Resulüne mahsustur. وَلِلْمُؤْمِنِينَ ve Allah'a, Allah'ın kitabına inanıp güvenenlere mahsustur. Peki وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Ama münafıklar bunu bilmiyor. Bakın münafıklar bilmiyor ne demek? Münafık hala dünyalıkla ilgileniyor. Yani her şey kendi kafasına göre, kendi kurallarına göre değerlendiriyor. Kesinlikle izzetli ve şerefli olan kişi Medine'ye vardığımız zaman bu zelil ve rezil olan kişiyi şey yapacak. Bugün bundan daha ağır bir günah şey suç olur mu bugünkü şeyde? Yani bir savaş suçu değil. Çok ağır bir suç. Bir de devlet başkanı konumunda olan, ordunun komutanı olan Muhammed Aleyhisselam'a söylenen bir söz bu.
Ve savaş esnasında.
Ve savaş sırasında bundan daha ağırı hayal edilebilir mi? Ve adam Müslüman görüntüsünde. Bak her şeyiyle yani. Ondan sonra oradan geliyorlar. Yoldan. Muhammed Aleyhisselam bunu duyar duymaz hemen hadi bakalım. Hemen bir problem çıkmasın diye o orduya hareket emri veriyor. Yolda gelirken bu şahıs pisliğini ortaya koymaya başlıyor. O savaşa giderken Muhammed Aleyhisselam Ayşe validemizi yanına almış. Geri dönerken ne yapıyor şeyde? Yolda bir iftira organize ediyor değil mi? Yani ne şimdi tabii bu Allah-u Teala'nın da hem Müslümanları imtihanı hem Abdullah bin Übey bin Selul'un pisliğini ortaya çıkarma olayı. Şeyde Allah Nur Suresi'nde de bunu anlatıyor. Yani bu da falanca rivayette, filanca rivayette bize ulaşmış bir şey değil ki. Hemen Nur şeyde, Ruh suresinin 11. ayetinde İnnellezîne câ'u bil ifki usbetun minkum. O ifk olayını, olayla gelenler, yani o iftirayı ortaya çıkaranlar var ya, iftira yapanlar, kimdir bunlar? Usbetun minkum. Birbirlerine kaynaşmış bir topluluk değil mi? Evet. Kişi değil.
Organize
suç işte. Az önce yani Arap dili açısından bunun bir organize suç olduğunu çok rahat bir şekilde öğreniyoruz. Münafıkun suresinde ayetin başı neydi? Yekulûne idi değil mi? Yekulûne onlar söylüyorlar. Le in reca'ne biz dönersek iler Medine'ti Medine'ye. Yani bu en az üç kişi olması gerekiyor değil mi Arap dili açısından? Ondan sonra le yuhricenne o da tekile düşüyor. Tekile düşüyor. Minha oradan çıkaracak el azü. En güçlü ve şerefli olan minha el ezel. En zayıf ve şey, en düşük ve rezil olanı çıkaracak. Ondan sonra tek kişi Abdullah bin Übey bin Selul ve Muhammed Aleyhisselam. Şimdi bu tam bir organize şey değil mi? Organize suç. Ve kime karşı yapılıyor? Devlet başkanı konumunda olan ve orada savaşın başkomutanı olan zata karşı yapılıyor. Hadi işin nebiliğini bir kenara bırak. Allah'ın nebisi, Allah'ın Resulü. Ve bu şahıs da ona inandığını söylüyor. Şimdi bu açıdan bakarsanız, mesela dersiniz ki bu adam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya. Hani Amerikalı olsa, Rusyalı olsa, Avrupalı olsa anlarım. Ama Türk vatandaşı, hani onun gibi bir şey yani. Ortak noktaları var. Yani kendisi ben Müslümanım diyen adam.
Camide de ön safta yani.
Camide de ön safta namaz kılıyor tabii. Orada da işte kendi adamlarıyla savaşa katılmış. Daha ne olacak? Savaşa gitmiş. Şimdi dönüşte de gene organize suç işliyorlar. İşte bir yerde bir durak şey tabii yaya gelindiği için bir yerde bir mola veriliyor. O sırada Ayşe validemiz ihtiyacını karşılamak için bir kenara çekiliyor. O ordu hareket ediyor. Tabii orada hanımların çok rahat olabilmeleri için devenin üzerinde bir de şey yapıyorlar. Ona ne diyorlar diyorsunuz? Evdeç diyorlar değil mi? Yani böyle bir dışarıdan hanımların gözükmeyeceği şekilde içeride çok rahat etsin diye, yani vücudunu çok rahat bir şekilde şey yapsın diye, hem güneşten etkilenmesin hem rahat olsun diye böyle küçücük bir kulübe gibi bir şey yapıyorlar şeyin üzerine. Ayşe validemizin orada olduğunu zannederek yola çıkıyorlar. Ama bu tür şeylerde, mola yerlerinde arkaya birisi bırakılıyor. Çünkü birisi tuvalete gitmiş olur, yetişememiş olur. Farkına varılmaz. O bırakılan zatı orada beklerken Ayşe validemiz geliyor, ona yetişiyor ve ondan beraber geliyorlar. Arkadan evet. Orduya yetişiyorlar. Abdullah bin Übey bin Selul bu fırsatı hiç kaçırır mı? Hemen bir usbe yani işte. Usbe ne demek? Birbiriyle sıkı bağlantısı olan bir organizasyon. Hemen şey yapıyor, ha bak işte bunlar beraberce cinsel ilişkiye girdi, geldiler. Resulullah'ın eşine ne yapıyor? Zina iftirası yapıyor. Bak, devlet başkanı konumunda, ordu komutanı konumunda, başkomutan konumunda olan bir şahsın eşine, yani yapılabilecek en büyük ahlaksızlık değil mi?
Ya adam artık sınırları zorlamış yani. Her şeyi
zorlamış. İşte bak Allah bu örneği bize Kur'an-ı Kerim'e koyarak kıyamete kadar alınacak en büyük bir ders olarak yani vermiş.
Başınıza bu da gelir.
Bu da gelir tabii. Müslüman olarak bunları hep düşünmeniz lazım. Nur suresinin 11. ayetinde işte diyor işte içinizden bir organize şeydir diyor. Ama arkasından şunu söylüyor. لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّ لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Siz bunu aleyhinizde bir olay olarak düşünmeyin. Sizin için şer değil, hayırlıdır.
Temizlik operasyonu olacak yani.
Arkasında bir temizlik operasyonu olacak.
Öldürme ama değil yani.
Öldürme
kimin,
yok.
Evet. Kimin ne olduğu.
Ama herkesin ne olduğu ortaya çıkacak. Evet. Bu adamın kimliği ortaya çıkacak. Evet. Herkes bu adamın ne olduğunu görüp öğrenecek. Öğrendikten sonra artık arkasında kimse durmayacak. Zaten bu adam vefat ettikten sonra da hemen tamamı o arkasında olanlar, kabilesinde olanlar Müslüman olmuşlardır. O şekilde rivayetler var değil mi? Tabii. Şimdi bakın ve bu şahısın da bu kadar pisliği yapan şahsa karşı da Muhammed Aleyhisselam'ın iyi ilişkileri terk ettiğine dair en küçük bir işaret yok. Hatta hastalanıyor, ziyarete gidiyor. Ölüyor, cenazesine gidiyor. Ondan sonra diyorlar, ya Resulallah niye böyle yapıyorsun? Diyor ki, bunu bizim için gidiyorum, onun için değil. Ama arkasından, tabi daha sonra inen ayette, bu tür insanların cenazesini kılmaması Allah-u Teala tarafından emrediliyor. Şimdi, işte bu ne kadar zor bir şey, ne kadar tahammül etmesi zor ama o kadar üst örnek ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda, linçin artık itibar suikastının zirve yaptığı bir olay. Ve işte bu şekilde şey yapalım, sen de bu arada istersen o tespit ettiğin ayetleri evet, şey yapalım, oku.
Nur suresinin bu ilgili ayetlerin de Müslümanlar için de çok önemli bir şey, imtihan başlıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki o ayetlere baktığımızda, yani mesela 12. ayete baktığımızda levla issemi'tumuhu zannel mu'minune vel mu'minatu bi enfusihim hayran ve kalu haza ifkun mubin. Yani müminler bu iftirayı duyduklarında şöyle demeleri gerekirdi. Bu apaçık bir iftira. Böyle bir şey olmaz. Biz buna asla pabuç bırakmayız. Biz bunun muhabbetini yapmayız demeniz gerekirdi. Demek ki bizim üzerimize düşen şeyler var böylesi bir durumda. Sonra Rabbimiz yine levla ca'u aleyhi bi erbaati şuhada, dört tane şahit getirselerdi ya, bunu gündeme taşısaydınız ya, niçin hemen bu işin muhabbetine girdiniz? Niçin hemen sizde ya acaba olur mu olmaz mı? Allah'ın bu konudaki ayetlerini zikretseydiniz ya böylesi bir durumda. İşte hani Kur'an-ı Kerim'de sürekli okuyoruz. Allah, müminler Allah'ı bolca zikrederler. Ne demek? O an başlarında hangi iş varsa Allah'ın o konuyla ilgili ayetlerini akıllarına getirir. Onları işleme sokarlar. Burada da Rabbimizin bu konudaki emri nedir? Böylesi bir durumda sen dört tane şahit getir bize demeleri gerekirdi. Böylesi bir durumda adam dört şahit getirebilecek miydi? Getiremeyecekti. O zaman bu iş bitmiş olacaktı.
Mesela o ayet hangisi? Aynı surenin dördüncü ayeti değil mi? Ayet, ne diyor Allah? Namuslu, Ayşe validemiz namuslu olduğu kesin herkes tarafından. Namuslu kadınlara zina suçu atanlar. Sonra dört şahit getirmeyenler.
Evet.
Bakın, namuslu demek ne? Yani bunun bir ahlaksızlığı bilinmiyor. Zina suçu atıp dört şahit getirmedin mi? Ne olmuş oluyor? O cezayı hak ediyor. O zaman demek ki buradan Müslümanların yapması gereken getir şahitlerini.
Evet.
Şahitler gelmeden bu dedikoduya taraf olmayacaksın.
Evet. Evet.
Peki bu da bir kadının korunması açısından en üst seviye değil mi?
Evet.
Yani dört tane görgü şahidi. Zina etmiş. Zina ettiğini, bizzat ilişkiye girdiğini dört kişi görmüş mü? Onun için Allah-u Teala bu şartı kadınlar için koşuyor ve kadınlar için de en üst seviyede koruma sağlıyor.
Yani böyle bir toplum modeli insanların şu an bile yani 2000'li yıllarda bile hayal edemeyeceği
yani hiç kimse hayal edemez böyle bir şey ya. Ama biz Müslümanlar olarak bunu bütün dünyaya örnek yaşayışımızla göstermemiz lazım. Yani bugün Müslümanların asla kabul edilemeyecek, asla uygun görülemeyecek tavırları kanunlarını tutup batıdan almalarıdır. Ya batı kim ki bana kanun versin ya? Ya batıya benim anlatmam lazım. Allah'ın kitabı bizde. Adamların ellerinde başka bir şeyleri yok ki. Ya bu niye böyle? Yani bakıyorsunuz ki hemen bir konuda zaten bu şeyler Büyük Millet Meclisi olduğu bir kanun fabrikası, akşam kanunu, sabah kanunu, böyle şey olmaz. Bu sadece Türkiye'de değil. Bütün İslam aleminde böyle. Böyle bir şey olmaz. Biz örnek olmalıyız insanlara. Biz örnek olmalıyız. Bize de Allah'ın Resulü ve Kur'an'da hayatları anlatılan diğer Resuller örnek olmalıdır. Kendi kafamıza göre bir iş yapamayız. Evet.
Ve devamında feizden yetü bi şühede ife ulayke indallahi humul kazibin. Eğer şahit getiremiyorlarsa, dört şahit bu konuyla alakalı, işte Allah katında bunlar yalancıların ta kendileridir. İlkeler çok açık böylesi bir durumda. Hatta 15. ayette iz telakkavnehu bi elsinetikum ve tekulune bi efvahikum ma leyse lekum bihi ilm. Tam dersimizin konusu aslında bunlar. Yani sizler de dillerinize dolamıştınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi konuşuyordunuz. Muhabbetin, hani toplumda bu tür şeyler olur ya, Allah göstermesin. Hakikaten böyle bir şaya yayıldığında insanlar bir çay kahve malzemesi yaparlar bunları. İki kişi, üç kişi bir araya gelir, ya böyleymiş, olabilir mi ya, neden olmasın, şöyle işte Müslümana yakışmayacak şeyler. Allah'ı zikredecek. Ne diyecek? Ya böyle bir olay varsa bu konuda Allah'ın emri nedir? Şahit. Getirdiler mi? Getirmediler. E bitti o zaman, tamam, bu artık bu mesele burada bitmiştir.
Dört tane şahidi var mı? Yok, bitti.
Yok, bitti.
Ama siz niye bu oyuna geliyorsunuz?
Niye geliyorsunuz?
Bugün de mesela sosyal medyada alıyor hemen, doğru mu değil mi bilmeden o ona atıyor.
Şimdi itibar suikastlarına karşı Müslümanın tavrı demek ki neymiş bu? Yani Allah'ın ayetlerini zikredecek ve hiçbir zaman kendi kafasına göre şiddet, şu bu, asla böyle bir şey yok. Peki gerçekten de Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Müslümanların bu işin parçası olmamasına dair emirler veriyor mu? Evet, yani Kur'an-ı Kerim'i okuyan kişi bunları görür. Ben birkaç ayeti burada hatırlatacağım. Nasıl tavır almamız gerektiğine, nasıl davranmamız gerektiğine dair ayetler. Mesela Ahzab suresinin 70. ve 71. ayetinde Rabbimiz ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kulû kavlen sedîde. Ey müminler, Allah'tan korkun. Yani ne demek? Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. O sizdeki o fıtri yapıyı bozucu hareketlere girişmeyin. Ve konuşacağınız zaman da sağlam söz, arkasında duracağınız, ispatlayabileceğiniz şeyleri söyleyin. Laf olsun diye konuşmayın. İsra suresinin yine 53. ayeti. Ve kulli ibadî yekûlü lletî hiye ehsen. Kullarıma de ki en doğrusunu, en güzelini söylesinler. Niye? Neden buna dikkat etmemiz gerekir konuşurken? Çünkü inne şeytane yenzegu beynehum. Çünkü şeytan her an damarlarınızda akar ve bir takım sokuşturmalar yapmak için orada hazırdır. Hemen bir şeyler sokar araya. Yine Bakara suresinin 83. ayetinde Rabbimiz İsrailoğullarından söz aldığını söylerken şu sözü de aldığını söylüyor. Ve kulu linnâsi husna. Neymiş? İnsanlara güzel şeyler söyleyeceğiz. Yani güzel demiş, şiir okuyacağız anlamında değil. Doğru olan ve Allah'ın kitabına uygun olan şeyleri konuşacağız, söyleyeceğiz. Yine Hac suresinin 30. ayetinde ve citenibü kavle zûr. Sakınılması gereken şey neymiş bu? Tezvirat, asılsız, aslı astarı olmayan sözlerden sakınacağız. Bakın işte bugün sosyal medyada konuşulan şeyleri, yani birisi bir yalan atıyor, arkasından yüz binlerce, milyonlarca insan saatler içerisinde onu paylaşıyor. Ve bu doğru mu? Ya, doğru olsa ne olur? Yani Müslüman bu işin parçası olabilir mi? Doğru olsa bile. Biraz önce hocam o Nis şeyi Nur suresinin ilk başındaki ayetleri okudu. Yani bu hakikaten insanlığın hayal edemeyeceği seviye. Orada asıl önemli olan şu: bir adam kendi eşinin çok büyük yanlışını gözleriyle görmüş olsa, bu adam bunun muhabbetini yapamıyor. Ya karısını o haliyle görse, yakalasa, bu adam cemaat gelin bakın ne anlatacağım, bak bu kadın şöyle böyle, ben bunu bu şekilde, bunu diyemez. Başkasının eşiyle kızıyla alakalı en ufak bir şey ağzından çıkamaz. Söylediği şey doğru olsa bile bunu yaptığında adamın o toplumdaki şahitliği bitiyor. Yani itibarı bitiyor Allah katında ve toplum katında. Oysa bugün doğru ya da yanlış birisi sosyal medyada herhangi bir şey yazıyor ve arkasından yüz binlerce insan bunu dağıtıyor, bunun muhabbetini yapıyor. Peki bu adam bunu gerçekten yapmış mı, yapmamış mı? Bu adamın çoluğu var, çocuğu var, ailesi var, akrabası var ve insanlar bunu Allah rızası için yapar hale geldiler. Bakıyoruz sosyal medyada her gün birisini şey yapıyorlar, itibarını bitiriyorlar.
İstersen az önce söylediğin ayetleri şey yaparım, okuyalım da izleyicilerimiz de onu iyice görsünler. Mesela bir adam gözüyle eşinin bir başka erkekle birlikte olduğunu tespit ediyor. Bizzat görüyor. Peki gördüğü zaman bunu ne yapacak bu konularda? Allahü Teala bak şöyle söylüyor Nur suresinde. Eşlerine zina suçu atanlar, bak suç iftira ediyor diye bir kere tanımlıyor. Zina suçu atıyorsun. Ve lem yekun lehum şuhedâ illâ enfusuhum diyor. Kendilerinden başka da şahit yok. Kendilerinden başka şahit yok demek ne demek? Kendi şahit değil mi?
Evet.
Kendi şahit. Çünkü dört şahit getirecek. Kendi hariç dört tane daha şahit getirecek. Kendisiyle birlikte beş olacak. Peki ne yapacak burada? Feşehadetu ahadihim, atlamış olmayayım da ayet. Erba'u şehadatin billahi innehu le mine's-sadikin. Yani erkeğin yapacağı onlardan birinin, karı koca iki kişi ya. Yani erkeğin yapacağı dört kere şahitlik yapacak. Kendi zaten görmüş, gördüğünü söylüyor. Bir de ayrıca dört tane şahit getirmesi lazım. Ama bu bir başka hanım gibi değil. Bu kendi eşi olduğu için durum farklı. Dört tane şahit getirecek ve yemin edecek ki ben doğru söylüyorum. Doğru söylediğini ifade edecek. Ama beşincisinde ne yapacak? Çünkü kendisiyle beraber beş oluyor ya. Vel hamisetu enne lanetallahi aleyhin kâne minel kâzibin. Beşinde de diyecek ki eğer yalan söylüyorsam Allah'ın lanetine uğrayayım diyecek. En ağır ifade, görüyor musun? Yalan
Aslında
söyleyenlerden
var yani böyle bir şey demek. Evet.
Allah'ın lanetinden daha ağır olur
Evet.
mu? Peki kadının hakkı burada, o iş bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ve yedre'u anha el azab. Kadından o azabı giderir. Azap ne? Zina ettiği sabit olan kişi için vurulması gereken 100 kırbaç ceza. Ne giderir? En teşhede erba şehadat. O da dört kere şahitlik yapacak. Billahi innehu le minel kâzibin. Yani vallahi eşim yalan söylüyor diyor. Yani dört tane artı a, dört tane eksi a, eşit. Yani bunun dört şahitliği, o yalan söylüyor şeklindeki dört şahitliği, onun dört şahitliği ne yaptı? Eksizleştirdi. Ondan sonra diyor ki vel hamisete enne gadaballahi aleyha inkâne mine's-sâdıkîn. Beşincisine de diyecek ki eğer eşim doğru söylüyorsa Allah'ın gazabına uğrayayım diyecek. O da kendisi için çok ağır. Peki burada bak ne oldu? kadın bunu söylemekle zina cezasından kurtuldu. Tamam da kardeşim, bir erkek gibi değildir kadın. Kadının zina ettiği tespit edilirse bütün aile biter. Onun çoluk çocuğu bundan çok büyük bir zarar görür. Bütün aile zarar görür. Onun için Allahü Teala bunu ciddi manada korumuştur. Yani şimdi sen devam edebilirsin.
Evet, bunu eşi için yapıyor. Bir başka kadın için söz konusu bile olamaz. Yani bu sizin söylediğiniz, okuduğunuz işlemler orada yok bile yani.
O bir başka kadın için yapsa, 4 şahit getirmediği için 80 kırbaç yer. Şahitliği de bir daha kabul edilmez.
Şimdi yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de mesela Hucurat suresinde وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 12. ayetinde bir kısmınızın gıybetini yapmasın. Yani onun hoşlanmayacağı konuşmalar yapılmasın.
Onun olmadığı yerde.
Onun olmadığı yerde. Ve devamında da Rabbimiz bu işin ne kadar iğrenç bir olay olduğunu çok etkileyici bir şekilde diyor ki اَيُّحِبَّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا. Yani sizden herhangi biriniz kardeşinin etini yemeyi sever mi? Hoşlanır mı böyle bir şeyde? Hiç kimsenin bundan
Ölmüş birisi.
ölmüş birisi ya yani hiç kimse bundan hoşlanmayacağını göre devamında da diyor ki fekerihtumu. Yani iğrenç buldunuz değil mi bunu? İşte bir Müslüman kardeşinizin gıybetini yapmanız da onun yokluğunda aynı şeydir. Vettekullah, doğal yapınızı bozmayın, fıtratınızı bozmayın. Çünkü bunlar fıtratı bozan şeylerdir. İşte televizyon programlarında bütün 80 milyon her gün haftanın 5 günü öğleden sonra akşam 6'ya 7'ye kadar insanların en mahrem sırlarını televizyon başında
Kendini açıyor.
herkes yani şu o gelmiş de işte efendim gelini şöyle yapmış da kayınvalidesi böyle demiş de kaynatası şuna demiş baldızı buraya gelmiş o onu orada yakalamış. Bunlar 80 milyon çoluğun çocuğun önünde ve %99'u Müslüman olduğu iddia edilen bir ülkede yaşanan hadiseler. Yani
İğrençlikte zirve.
Bunu bir Batı toplumunda muhtemelen göremezsiniz. Yani bugün Batı toplumuna gittiğinizde öğleden sonraki herhangi bir televizyon programında böyle bir şey göremezsiniz. Ama elinde Allah'ın kitabı olan ve %99'u Müslüman olan ülkede bugün herkes hafta içi öğleden akşama kadar her kanalda ayrı bir program. Kim kimi nerede basmış, kim kime ne teklif etmiş, kim kimle ne yaşamış. Bunlar yaşanıyor. Ve işte Allahu Teala diyor ki burada ölü bir kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Sever mi böyle bir şey?
Televizyon dizilerinde de bunlar normal şey
Evet.
anlatılmıyor mu?
Aynen öyle. Bunlar normalleştiriliyor.
Evet.
Yine bir başka ayet, İsra suresinin 36. ayeti. Ve la takfu ma leyse leke bihi ilm. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Bununla meşgul olma. Niye? Çünkü inne sem'a vel basara vel füade küllü ulaike kâne anhu mes'ûle. Yani senin duyduğun şeyler, gördüğün şeyler, içinde taşıdığın şeyler, hissettiğin her şeyden sorumlusun. Niçin bagajını bunlarla dolduruyorsun ki? O öyle demiş, bu böyle demiş, bu bunu yakalamış. Yine bakın Ahzab suresinin 58. ayeti. Vellezine yu'zunel müminin. Kimler bunlar? Müminleri üzenler. Onlara sıkıntı verenler. Vel müminat. Ve mümin kadınlara, mümine kadınlara. Bigayri mektesebu hiçbir suçu
Yapma.
olmadığı halde, yapmadığı halde bunu yapmış kabul edip onlara sıkıntı veren, onları inciten
Mesela
kişiler.
Ayşe validemiz gibi
Yani
değil mi? Evet.
zaten hocam aynı ifade geçecek.
Tabii.
Fekad ihtemelu buhtanen ve ismen mübine. Aynı ifade orada da okumuştuk. İşte bunlar çok büyük bir buhtanı, iftirayı ve büyük bir günahı yüklenmiş olurlar. Niçin yapmamalıyız bunları? Yani işte burada biz ikimiz konuşuyoruz, karı koca arasında konuşuyoruz veya işte iki dost konuşuyoruz bunu. Zaten etrafa yaymıyoruz. Ne olacak? Bakınız, ne olacağına dair ayet. Kaf suresinin 17 ve 18. ayeti. İz yetelakkal mütelakkiyani anil yemini ve anil şimali ka'id. O yanınızda, sağınızda ve solunuzda sürekli oturan ve sizinle sürekli olan, o ağzınızdan çıkan her şeyi duyan, kaydeden kişiler, melekler. Mâ yelfizu min kavlin illâ dedeyhi rakibun atid. Tek bir kelime çıksın, anında kayıp. Yani şöyle düşünelim hep beraber. Yani bir elimizde bir gizli kamera var. Ergenlikten son nefesimizi verene kadar hayatımızın her saniyesi kayıt altına alındı. Her saniyesi. Dolayısıyla yani bunlar, biz bunu yaymadık, ona söylemedik. Biz burada kendi aramızda konuştuk. Bu da doğru değil. Öte taraftan Rabbimiz Fecir suresinin 14. ayetinde inne rabbike lebil mirsat. Gözetleyici olan Allah. Her şeyi o görüyor. Yapıp ettiğimiz, konuştuğumuz her şeyi. Yine Furkan suresinin 72. ayeti ve lezine la yeşhedüne züra ve izâ merru bil lagvi merru kirame. Yani iyi bir müminin özellikleri. Bunlar yalana şahitlik etmezler. Yalan varsa ortada, yok ben bunu duymadım, görmedim, bunun şahidi değilim. Ben bunun arkasında durmam ve bunu da dinlendirmem diyenler. Ve boş işlerle karşılaştıklarında da vakarlı bir şekilde oradan çeker giderler. Burada benlik bir durum yok. Benim burada durmam yakışık almaz. Benim böyle bir ortamda bulunmam, benim bunları dinlemem doğru olmaz deyip oradan çekip uzaklaşıp giderler. Oysa böyle mi? İşte görüyoruz yani her yerde Müslümanlar sosyal medyada, şurada burada, o onu böyle demiş, bunu yapmış. Hep bunun peşinde koşuyorlar. Yine Kasas suresinin 55. ayeti. Ve izel semi'ul lagve ve e'radu anhu. Bu müminler boş işleri duyduğunda, boş lafları duyduğunda hemen oradan yüz çevirirler. Ve şöyle derler. Ve kâlû lenâ e'mâlünâ ve leküm e'mâlüküm. Yani hepimiz yaptığımızdan hesaba çekileceğiz. Bizim işimiz bize, sizin yaptığınız size. Herkes kendi hesabını verecek. Selamun aleyküm la nebtagil cahilin. Size selam olsun. Biz cahillik edenlerden olmayız. Onlardan taraf olmayız. Ve benzeri bunun gibi ayetler. Demek ki Müslüman hiçbir şekilde doğru olsun, yalan olsun, bu tür boş işlerin peşinde olmamalı. Niçin peşinde olmamalı? Çünkü bunlar sorumluluk gerektiren işler. Yani insanlar şöyle diyor: kardeşim yapmış işte. Yani yapmış olması bizim o işi dillendirmemizi gerektirir mi? O günaha girmemizi gerektirir mi? Gerektirmez. Bu sebeple Müslümanlar bu sosyal medya aracılığıyla yapılan linçlere alet olmamalılar. Çünkü telafisi edilemez bir boyuta ulaşıyor. Yani işte bakıyorsunuz, bir insanla alakalı yanlış bir haber mesela, örnek olarak yayılıyor. Milyonlarca insan bunu şey yapıyor. Sonra bir bakıyorsunuz 2 gün sonra bu tekzip ediliyor. Böyle olmadığı anlaşılıyor. Ama böyle olmadığı anlaşıldığında bunu 10 kişi bile paylaşmıyor. Olan oldu artık. O insanın çoluğu, çocuğu, ailesi, bütün bunlar suikasta uğruyor. Müslümanlar bu işin parçası olmamalı. Ayrıca biraz önce Münafıkun suresinde okuduğumuz üzere bunun mağduru olduklarında da herhangi bir şiddet değil, Allah'ın ayetleri, kitabı neyi gerektiriyorsa savunmalarını ve haklarını da o şekilde istemeliler.
Şimdi önce şunu bilmek lazım. Yani asla unutmayalım. Biz bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. Bu imtihan dünyasında Allah'a inanıp güveniyorsak, kendi menfaatlerimize göre değil, kendi kurgularımıza, kendi beklentilerimize göre değil, Allah'ın bizden istediğine göre davranmak zorundayız. Allah bizden ne istiyorsa Onu yapmak zorundayız. Efendim tamam ama işte dediğimiz zaman her şeyimizi kaybetmiş oluruz. Ben de burada şeyden Tevbe suresinden birkaç ayet okuyayım ve böylece dersimizi bitirmiş olalım Allah nasip ederse. Ve bu Tevbe suresinde Allah-u Teala şöyle diyor. 24. ayette kul inkâne âbâukum. Dedi ki babalarınız, benim baba dediğiniz zaman tabii herkes için çok önemlidir yani. Çünkü ben falancanın evladıyım değil mi? Ondan sonra ve ebnâukum oğullarınız ve ihvânukum kardeşleriniz ve ezvâcukum eşleriniz ve aşiretukum bağlı bulunduğunuz topluluk, işte Türkiye, Türkler, devletimiz, milletimiz neyse ve emvalun iktaraftumuha elde ettiğiniz mallar, kazandığınız mallar ve ticaretun tahşevne kesadaha kesadından korktuğunuz, bozulmasından korktuğunuz ticaret, ya şimdi yaparsam işim gücüm şöyle olur, böyle olur. Ve mesakinu terdavna, çok hoşunuza giden meskenler, evler, şunlar bunlar. Ahabbe ileykum minallahi ve rasuli. Eğer size Allah'tan ve Resulünden daha sevimliyse, ya tamam Allah böyle demiş ama kardeşim ben bunu yaparsam işte annemle ilişkilerim bozulur, babamla ilişkilerim bozulur, eşimle bozulur, ya da ticaretim bozulur, ya da işte efendim yani konumum kaybolur falan. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'yi bırakıp Medine'ye gelmesi konumunu göze almak gerekir. اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Sizin için Allah ve Resulü'nden daha sevimli ise وَجِهَادٍ فِي سَب۪يلِهِ Allah yolunda cihattan. Cihat ne demek? Elinden ne geliyorsa değil mi? Allah yolunda elinden ne geliyorsa onu yapmaktan. Mesela Muhammed Aleyhisselam Medine'de her şeyini bırakmadı mı? Ne yaptı? Onlarla bütün mücadelesini yaptı. Cihat, yani cehd, gayret. Yani elinden gelen her şeyi yapma konusunda bunlar daha sevimliyse ne yapacağız? Feterabbasu. Bekleyin diyor Allah. Hatta yetiyallahu bi emri, Allah'ın emri gelinceye kadar. Yani siz görürsünüz deriz ya Türkçe'de. Siz görürsünüz. Demek ki sizin için Allah'ın emri ikinci sırada, eşiniz birinci sırada.
Görüşürüz.
Görürsünüz. Allah'ın emri ikinci sırada, ananız babanız birinci sırada. Allah'ın emri için ikinci sırada içerisinde bulunduğunuz konum, itibar, İşte maddi durum, şu bu falan, o birinci sırada, öyle mi? Yok efendim işte evladım şu bu ama işte, hayır. Allah'ın emrilerini ikinci sıraya koyarsanız, bunlar sizin için Allah'tan ve Resulü'nden daha sevimliyse, önemliyse bekleyin diyor Allah. Ne zamana kadar? Allah'ın emri gelene kadar. Allah size bunun dünyada da ahirette de cezasını çektirir. Yarın itibar kaybına uğradığınız zaman bu da nereden geldi demeyin. Sebebi sizsiniz. Bakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den her şeyi bırakarak Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber Medine'ye geldi de kayba mı uğradı? Medine'ye devlet başkanı olarak karşılandı ve devlet başkanlığı konumuna getirildi. Hiç hayal edilemeyecek bir makam değil mi? Öyleyse biz her şeyi Allah'tan bekleyeceğiz ve Allah'ın emir ve yasaklarına %100 teslim olacağız ki başarılı olalım. Zaten Allah-u Teala bu dünyada sistemi Kur'an'da koyduğu prensiplere göre kurmuştur. Ondan sonra وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Allah fasıklar topluluğunu yola getirmez. Fasık ne demek Enes Hoca?
Fasık, fisk kökünden çıkıyor. Fisk,
kurucu şeyi yani şeyi alabildi fesat diyor. Yani yanlış olan şeyler değil.
Doğru yoldan çıkmak.
Doğru yoldan çıkma. Yani doğru yoldan çıkma ne olur? Sen kendi kafana göre hareket edersen, Allah'ın emirlerini bırakırsan doğru yoldan çıkmış olursun. Evet. Yani bu tür insanlar tamamen kaybederler yani. İşte burada mesela fasığı Cenab-ı Hak zaten kendisi tarif etmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri açıklama metoduna göre hareket ettim mi? O hiç problem yok. Allah bunu Bakara suresinin 27. ayetinde açıklıyor. O ayette şöyle diyor. Yani fasıkları açıklıyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِ. Yani Allah'a söz verdikten sonra Allah'a verdikleri sözü bozanlar. Nasıl söz? Ben Müslümanım diyen kişi Allah'a ne söz verir? Ya Rabbi sen ne diyorsan o der, değil mi? Ben evet şu makama geliyorum, şu mevkiye geliyorum. Allah bana iş verdi, güç verdi, imkan verdi. Ben de Allah'ın emirlerinden çıkmayacağım der. Bir Müslüman öyle söyler. Ama efendim makam mevki sallandı. Onun için işte kendime göre şöyle şöyle yaptım, tedbirler aldım. İşte ihmal yok, imhal var falan gibi şeyler söyleniyorsa ondan sonra efendim ya her şeyin bir zamanı var. Ne demek yani? Allah'ın emri zamansız mı?
Yani misak bozuldu işte. Hı? Misak bozuldu.
Sözleşme bozuldu. Allah'a verdiğin söz bitti. Yani sen Allah'tan daha akıllısın öyle mi? Haşa. Yok efendim işte ama işte evimiz, barkımız yani tamam.
O kadar emek çektik.
O kadar emek çektik. Yani ben şimdi kredi almazsam ne olur? İşte şu yani kardeşim işlenen her günahın mutlaka bir bahanesi olur. Bahanesi olmasa zaten kimse o günahı işlemez ki. Bak bunlar Allah'a verdikleri sözü ne yapanlar? Bozan insanlardır. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلُ Allah-u Teala bağlantı kurulmasını emrettiği şeyi koparıyor. Nedir o bağlantı? اِيَّاكَ نَعْبُدْ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ demen lazım. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz. Yani Ya Rabbi sen ne demişsen o. Ben onu yaptım mı, ben de biliyorum ki senin yardım ve desteğini alırım. Bitti. Ben kendi kafama göre bir şey belirleyemem. Öyle değil mi?
Siz öyle diyorsunuz, bu sıla-i rahim akrabalık ilişkisi.
Ha çok iyi aklını yerdi ya. Şimdi bak ne söyleyeceğim, bu hakikaten Fatih Hoca iyi hatırlattı. Mesela şeyin 24. ayetiyle, Tevbe suresinin 24. ayetiyle. Şimdi bu ayeti birleştirirsek, Allah orada ne dedi? Yani o sıla-i rahim denen şeyin bütün ayrıntıları anlattı mı orada? Evet. Her şeyini anlattı işte. Babanız, evet. Evladınız, eşiniz,
aşiretiniz
falan hepsini anlattı. Evet. Eğer onlarla ilişkiler Allah'a ve Resulüne itaatten daha önemliyse bekleyin dedi, değil mi? O zaman öyleyse işte bak gelenek burada efendim işte sıla-i rahim akrabayla ilişkilerdir. Ne alakası var ya? Orada işte fasıklar onlardır dedi. Burada da fasıkların kim olduğunu anlatıyor Allah. Yani işte geleneksel yapı, ayetler arası ilişkileri kopardı. Şimdi İslam alemi bir türlü problem çözemiyor, sürekli problem üretiyor. Diyor ki وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِي اَنْ يُوْسَلْ Allah'ın o bağlantı kurulmasını emrettiği şeyi koparıyorlar. Bağlantı kurması Allah'la bağlantı. Yani Allah ne diyorsa o. Başka bir şey değil. Ve yufsidûne fil ard ve yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Ne demek fesat çıkarmak?
Dengeleri bozuyorlar.
Dengeleri bozuyorlar. Yani Allah'ın emrine uyduğun zaman zaten Allah'ın dini, hani sürekli burada tekrarladığımız ayet fıtrat var. Allah'ın dini neydi? Fıtrat. Tabiatta geçerli kanun ve kurallar. Allah'ın ayetlerine uyduğun zaman yeryüzünde en küçük bir bozulma olmaz.
Yani Allah'ın En ufağından en büyüğüne bütün emrettiği her şeyin ihlali tabiatta ve kainatta bir dengesizlik oluşturuyor. Tam,
her türlü ihlal bir dengesizlik
oluşturuyor.
Evet. Hiç şey değil. Allah'ın emrine uydun mu dengedir. Sen o büyük bir dengenin bir parçası olduğu için olduğun için orada bir kere senin karın hesap edilemez.
Yani namaz vakti hususunda yaptığın bir hatanın kainatta etkisi var.
Onda hiç şüphe yok. Evet. Her konuda çok büyük bir etkisi var. İşte defalarca burada anlattık. Şimdi namaz vakti dedim de tekrar anlatalım. Amerika'dan bir doktor gelmişti. Ya kardeşim bu ne biçim bir takvim dedi bizim işte namaz vakitleri takvimi. Ne var dedim. Yahu dedi insanın doğal yapısıyla bu kadar uyumlu bir takvim olur mu? E tabii ki olur. İnsana o doğal yapıyı veren kim? Allah. E takvimin şartlarını koyan da o. Biz Allah'ın kitabına uygun bir takvim şey yaptık. Dedi, eskiden oruç tutmayın dediğimiz hastalara şimdi illa tutun diyoruz dedi. Muhteşem bir şey. Evet. İşte bunlar yeryüzünde fesat. Şimdi vücut da yeryüzünün parçası değil mi nasıl sen? Şimdi tutuyorlar bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tutuyor. Tek gücü ben sırtımı devlete veriyorum diyor. Allah'a değil devlete dayanıyor. Ama bunlar burada tekrar ediyorum. Bunlar bunun cezasını bu dünyada da ahirette de kesinlikle göreceklerdir. Bu Müslümanları her gün vaktinden önce sabah namazını, vaktinden sonra yatsı namazını kıldıran, oruca başlama vaktinden ya yani sahur yemeği yeme vaktinde bu milleti oruca başlatan ve insanların sağlıklarını bozan, düzeni bozan bu insanlar elbette bunun cezasını çekeceklerdir. Yani hiç şüphem yok bu konuda. Kendileri de %100 biliyorlar ki yaptıkları yanlış. Eğer doğru olduğuna inanıyorlarsa buyursun gelsinler. Geçen de belgesini gösterdik. 1989'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan toplantıda anlaşmanın bir tarafı ben, bir tarafı Diyanet'ti. O zaman bu konuyu en iyi bilen kişiydik de şimdi unuttuk mu? Ne oluyor? Ya tamam unutmuş olabiliriz. Çıkın ispatlayın kardeşim. Ama yok. Yok. Onlar için Allah'ın emirleri falan hiç önemli değil. Önemli olan kendi güçlerinin devamı. Hadi bakalım Allah mı güçlü, siz mi güçlü göreceksiniz. İşte Allah-u Teala burada ne diyor? Evet. Ulaike humul hasirun. Ne demek humul hasirun?
İşte kaybedenler bunlar.
Peki bu şeyle bir alakası var mı az önce söylediğimle bu ayetin? Nedir? Yani siz misiniz kendinizi yani ayet mesela ne herhangi bir ayete dayanıyorlar bunlar. Ne herhangi bir hadise dayanıyorlar. Ne astronomiye dayanıyorlar. Ne Allah'ın yarattığı ayetlere, ne indirdiği ayetlere. Zaten bunlar arasında en küçük bir uyuşmazlık olmaz. Siz mi öyle yapacaksınız? Ulaike humul hasin. İşte onlar kaybedenlerdir. Bu sadece bunlar değil. Dersin başından beri okuduğumuz Allah-u Teala'nın burada koyduğu itibar suikastı yapan, bizim itibarımızla oynayan insanlara karşı tavırlarımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah bin Übey bin Selul'a karşı tavırları gibi olmalı. En ağır suçu işlese bile biz yanlış davranmayacağız. Allah-u Teala Fussilet suresinde ne diyordu? İtfa billeti ihsan. Sen en güzeliyle şey yap, karşılık ver. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَم۪يمِ Senin aranda düşmanlık olan kişi bakarsın ki senin sıcak bir dostun haline gelmiş. Sanki öyle. Onun için biz yani Allah'ın emrine uyduğumuz zaman bizden daha güçlüsü, bizden daha sağlamı olmaz. Allah-u Teala onun emrinden asla ayrılmayan, o ne diyorsa onu yapan, ne Allah'ın emri söz konusu olduğu zaman ne annesini, ne babasını, ne eşini, ne çocuklarını, ne elindeki malı, ne ticaret, hiçbir şeyi. Bunların hepsini ikinci sıraya atabilen. Tabi onlara karşı tavırlarımızın ne olacağını da Allah-u Teala gösteriyor. Gene insan ilişkileri asla bozmuyoruz değil mi? Hatta annemiz babamız bizi şirke zorlasa bile şirk en büyük günah değil mi? Allahü Teala orada bize ne diyor? Fela tuti'huma. Şirk konusunda ona itaat etme. Ama dünyalık işler konusunda ne diyor? Ve sahibuhuma fid dünya marufa. Dünya işlerinde onlarla yine iyi geçineceksin. Onlarla iyi, yani o Allah'ın emrini birinci sıraya almak demek, karısını boşamak ya da kadının kocasından ayrılması demek değil. Babasını sokağa atmak, annesini sokağa atmak değil. Oğlunu, kızını sokağa atmak. Gene insan ilişkiler gayet düzgün bir şekilde yürüyecek. Orada en küçük bir yanlışlık olmayacak. Ama Allah'ın emirleri senin için devamlı birinci sırada olacak. İşte biz Müslümanlar olarak kendi kafamıza göre Allah'ın ayetlerine zaman biçemeyiz. Her şeyin zamanı var diyemeyiz. Allah ne demişse o, ona tamı tamına uymak zorundayız. Hele şu anda mesela Ukrayna ile Rusya arasında savaş oluyor. Dünyada çok ciddi problemler var. İslam'ın en güzel anlatılacağı ortamlar oluşuyor. İşte bugünkü derste olduğu gibi daha ne kadar dersler yaptık bu konuda, daha ne kadar da yapılır. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum, Allahü Teala kitabını çok iyi anlamayı, çok iyi yaşamayı ve bütün insanlığa çok güzel bir şekilde anlatmayı hepimize nasip eylesin. Allahü Teala hepinizden razı olsun.